Ayrım 56.
Bu dönemin sonunda topçu ve süvarinin ya tabur aralıklarında ya da kanatlarda yer aldığı, her birliği çoğu kez 6 sıra derinliğinde bir saf halinde sıralanan iki savaş birliği ve bir de yedek birlik durumunda bir savaş düzeni görüyoruz. Her piyade taburu en çok 3'te 1'i mızraklı, en az 3'te 2'si alay bozan tüfekli erlerden oluşuyor. 17. yüzyılın sonunda süngülü çakmaklı tüfek ve hazır kartuşlar aracıyla doldurma en sonu gerçekleşti. Böylece mızrak piyadeden kesinlikle kalktı. Doldurma daha az zaman alıyor, daha hızlı ateş kendi kendini koruyor, süngü gereksinme durumunda mızrağın yerini alıyordu. Zamanla saf derinliği 6'dan 4'e, sonra 3'e, en sonunda da şurada burada 2 adama indirilebiliyordu. Bunun sonucu eşit bir sayıdaki erler bakımından saf gitgide daha çok uzadı, gitgide aynı zamanda ateş eden daha çok tüfek oldu. Ama bu ince ve uzun saflar gitgide daha az kullanışlı geliyorlardı. Düzenli bir biçimde, ancak düz ve engelsiz bir alanda ve üstelik ancak ağır bir tempoyla, dakikada 70-75 adım üzerinden hareket edebiliyorlardı. Ne var ki ovada süvariye, özellikle yanlardan, başarılı saldırı olanakları sunuyorlardı. Bu yanları korumak için olsun, sonucu alan ateş hattını pekiştirmek için olsun, süvari, asıl savaş safı, hafif tabur topçusuyla birlikte yalnızca piyadeden oluşacak biçimde tamamen kanatlar üzerine çekildi. Son derece az kullanışlı ağır topçu kanatların önünde bulunuyor ve savaş boyunca en çok bir kez konum değiştiriyordu. Yaya kıtalar yanları dikey olarak yerleştirilmiş piyade tarafından korunan iki birlik biçiminde diziliyorlardı. Öyle ki bir tek uzun ve derin dikdörtgen meydana getiriyorlardı. Bu pek kullanışlı olmayan yığının bir blok biçiminde hareket etmesi gerekmediği zaman ancak merkez ve iki kanattan oluşan üç parça durumunda bölünebiliyor ve tüm parçasal hareket düşman kanadını aşan kanadı onu çevirmek için ileriye sürmeye dayanıyor. Bu arada öteki kanat buna karşı düşmanın cephesini değiştirmesini engellemek için bir tehdit olarak arkada tutuluyordu. Savaş boyunca düzenlenişin tümünü değiştirmek o denli çok zaman alıyor ve düşmana o denli çok güçsüz nokta sunuyordu ki buna girişmek hemen her zaman bozguna uğramak anlamına geliyordu. Buna göre ilk düzenleniş tüm savaş için belirleyici kalıyordu ve piyade ateşe geçer geçmez sonuç bir atışta değişmez bir biçimde belli oluyordu. İkinci Frederick tarafından sonuna değin geliştirilen bu savaş yöntemi iki somut etkenin, İlkin o zamanki prenslerin talimde kusursuz ama ancak sopayla bir arada tutulabilen ve kısmen de askere zorla alınmış düşman savaş tutsaklarından oluşan son derece güvenilmez paralı ordularının insan gerecinin ve ikinci olarak pek kullanışlı olmayan ağır topla çabuk ama kötü ateş eden düz namlulu süngülü çakmaklı tüfekten oluşan donatımın aynı yöne yönelen etkilerinin kaçınılmaz sonucuydu. İki düşman, insan gereci ve donatım bakımından aynı durumda kaldıkları ve bunun sonucu her biri saptanan kurala sıkı sıkıya uymakta yarar gördüğü sürece bu savaş yöntemi yürürlükte kaldı. Ama Amerikan Bağımsızlık Savaşı patlak verdiği zaman iyi talim görmüş paralı askerler karşılarında birdenbire belki talim yapmasını bilmeyen ama bir o denli iyi ateş eden, çoğu kez ellerinde attığını vuran karabinalar bulunan ve kendi öz amaçları için savaşan, yani savaştan kaçmayan asi çeteler buldular. Bu asiler İngilizlere savaş teşrifatının tüm geleneksel kurallarına göre açık alanda onlarla dans etme zevkini, savaşların ağır adımlı ünlü manuet dansını yapma zevkini tattırmadılar. Düşmanı uzun yürüyüş kollarının, dağınık ve görünmez avcıların ateşi karşısında savunmasız kaldıkları sık ormanlar içine çektiler. Dağınık düzen durumunda alanın en küçük koruluğundan düşmana zarar vermek için yararlanıyor ve buna karşılık büyük hareketlilikleri sayesinde büyük yığınları bakımından her zaman düşman saldırısı dışında kalıyorlardı. Dağınık avcıların daha bireysel ateşli silahların kullanılmaya başlanması sırasında bir rol oynamış bulunan ateşiyle savaş, burada kendini bazı durumlarda özellikle gerilla savaşında saf düzeninden üstün olarak gösterdi. Avrupalı paralı askerler ordularının erleri henüz dağınık savaş için yetiştirilmiş olmadıkları için donatımları bu iş için çok uygunsuz bir durumda bulunuyordu. Gerçi artık ateş ederken eski alay bozan piyadelerin yaptıkları gibi silah göğse dayanmıyor, şimdiki gibi omza dayanıyordu. Ama nişan almak gene de söz konusu değildi. Çünkü namlunun devamındaki düpedüz tüfek dipçiği ile göz namluya uygulanamıyordu. Ancak 1777 yılındadır ki Fransa'da av tüfeğinin kambur dipçiği piyade tüfeği içinde kabul edildi ve böylece etkili bir avcı ateşi olanaklı duruma geldi. Sözü edilecek ikinci bir yetkinleşme Gribeauval tarafından 18. yüzyılın ortasında gerçekleştirilen ve zamanla topçudan istenen daha büyük bir hareketliliği tek başına olanaklı kılan daha hafif ama gene de sağlam top kundağı oldu. Bu iki teknik gelişmeyi savaş alanında kullanma Fransız devrimine nasip oldu. Birleşmiş Avrupa ona saldırdığı zaman devrim silah taşıyacak durumdaki ulusun tümünü hükümetin emrine verdi. Ama bu ulusun askerlikte pişmiş Prusya ve Avusturya piyadesi karşısına benzer bir yetişkenlik çıkartabilmek için ustalıklı saf taktiği manevralarını yeterince talim edecek zamanı yoktu. Ayrıca Fransa yalnızca Erden, Bakir, Amerikan ormanlarından değil ama geri çekilmek için alanın pratik olarak sınırsız genişliğinden de yoksun bulunuyordu. Düşmanı sınırla Paris arasında yenmek, yani belirli bir alanı savunmak gerekiyordu ve bu işte eninde sonunda ancak açık bir yığın savaşında yapılabilirdi. Öyleyse avcılar biçimindeki örgütlenme dışında iyi talim görmemiş Fransız halk yığınlarının Avrupa'nın sürekli ordularına belli bir başarı şansıyla karşı koymasını sağlayacak bir başka örgütlenme biçimi bulmak gerekiyordu. Bu örgütlenme daha önce bazı durumlar için ama çoğu kez yalnızca manevra alanında kullanılmış olan kapalı yürüyüş kolunda La Colonne Ferme bulundu. Yürüyüş kolunu düzen içinde tutmak, safı düzen içinde tutmaktan daha kolaydı. Hatta bir düzensizlik meydana gelse bile yürüyüş kolu yoğun bir topluluk olma niteliğiyle en azından edilgin bir direnç göstermeye devam etmekten geri kalmıyordu. Kullanılması daha kolaydı, şefi onu elinde daha iyi tutabiliyor ve o da daha hızlı hareket edebiliyordu. Yürüyüş hızı dakikada 100,5 adıma çıktı. Ama en önemli sonuç şu oldu. Yürüyüş kolunun yığınların tek savaş biçimi olarak kullanılması, saf halindeki eski savaş düzeninin tek ve ağır blokunun genel yönergelerini karşılaştıkları koşullara uyarlayan ve her biri 3 sınıftan bileşen, belirli bir özellikle donatılmış yalıtık öğeler halinde ayrışmasını sağladı. Yürüyüş kolu, birliklerin kullanılmasında tüm olanaklı bağdaşımlara izin verecek ölçüde biçimlendirilmeye yatkındı. Köy ve çiftliklerin 2. Frederick tarafından henüz sıkı sıkıya yasaklanan kullanımını mümkün kıldı ve bunlar bundan böyle her savaşta belli başlı dayanak noktalarını oluşturdular. Yürüyüş kolu her alana uygulanabilir bir biçimdi. En sonunda savaşın tüm yazgısını bir tek atışa bağlayan saf taktiğine karşı, avcılar biçimindeki düzenlemelerle birliklerin savaşımını sürdüren, safı son dakikaya değin yedekte tutulan, taze birliklerin saldırısına artık direnemeyecek ölçüde yoran ve yıpratan kerteli kullanımı sayesinde bir savaş yöntemi çıkartıyordu. Saf biçimindeki konum, bütün noktalarda aynı güçte olduğu halde, yürüyüş kolu biçiminde savaşan hasım, safın bir kısmını güçsüz birliklerle yapılmış sözde saldırı gösterileriyle oyalayabiliyor ve asıl güçlerini konumun kararlaştırıcı noktasına saldırı için bir araya getirebiliyordu. Yürüyüş kolları süngü saldırısı yapacakları zaman ateş ederek savaşma daha çok avcı birliklerine bırakıldı. Buna göre yeni baştan 16. yüzyıl başlarının tüfekli grupları ile mızraklı yığınları arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki kurulmuş bulunuyordu. Şu farkla ki modern yürüyüş kolları her an avcı grupları biçiminde dağılabiliyor ve avcı grupları da aynı biçimde yürüyüş kolları biçiminde toplanabiliyorlardı. Kullanılması Napolyon tarafından sonuna değin geliştirilen yeni savaşma yöntemi, eski yöntemden öylesine üstündü ki, Eski yöntem kullanışsız, ağır, dağınık savaşma için büyük bölümü bakımından işe yaramaz bir yöntemdi. Prusya saflarının ancak manga ateşiyle yanıt verebildikleri Fransızların avcı grupları biçimindeki ateşi altında, sözcüğün tam anlamıyla eridikleri Jena'da, yeni yöntem karşısında çaresiz olarak ve bir daha belini doğrultamamacasına yıkıldı. Ama saf biçiminde savaş düzeni her nedenli ömrünü doldurmuşsa da, savaşma biçimi olarak saf için durum hiç de böyle değildi. Prusyalıların safları ile Jena'da o denli kötü bir sonuç almalarından az sonra Wellington, kendi İngilizlerini Fransız yürüyüş kollarına karşı saf halinde yönetiyor ve onları yenmekten hiç de geri kalmıyordu. Ama bunun nedeni Wellington'ın tüm Fransız taktiğini benimsemiş olmasıydı. Gene de şu farkla ki, o kendi piyade birliklerini yürüyüş kolu biçiminde değil, saf biçiminde çarpıştırıyordu. Böylece aynı zamanda tüm tüfekleri ateşte ve tüm süngüleri saldırıda kullanma üstünlüğüne sahip bulunuyordu. İngilizler şu son yıllara değin bu savaş düzeniyle savaştılar ve savunmada Inkerman, olduğu denli saldırıda da Albuera, çok daha kalabalık ordular üzerinde üstünlük sağladılar. Dipnot, Albuera Savaşı 16 Mart 1811'de İspanya'da ve Inkerman Savaşı da 5 Kasım 1854'te Kırım Savaşı içinde olan savaşlardır. Bu İngiliz saflarıyla karşı karşıya bulunmuş olan Bugo, onları sonuna değin yürüyüş koluna yeğe tuttu. Ve gene de piyade tüfeği çok kötüydü. O denli kötü ki, tek adamı 100 adımdan vurmak, seyrek ve tüm bir tabura 300 adımdan isabet ettirmek gene bir o denli seyrek bir işti. Bundan ötürü Fransızlar Cezayir'e geldikleri zaman Bedevilerin kendi silahlarının etkisiz kaldıkları uzaklıklardan ateş eden uzun tüfeklerinin ateşi altında ağır kayıplara uğradılar. Burada yalnızca yivli karabina etkili olabiliyordu. Ne var ki yavaş doldurulması ve çabuk kirlenmesi nedeniyle Fransa'da, hatta Ayrıks'ın istisnai silah olarak bile her zaman karabinaya karşı çıkılmıştı. Ama şimdi doldurulması kolay bir karabina gereksinmesi kendini duyurunca bu gereksinme de çabucak karşılandı. Delvin'in hazırlayıcı çalışmaları, Tuvene'nin harbi tüfeği ve Minie'nin doldurma bakımından yivli tüfekle düz tüfeği aynı duruma getiren genişlemeli mermisiyle izlendi. Ama harbili yivli tüfek henüz kendine uygun düşen taktiği yaratma zamanını bulamadan en modern savaş silahı olan namlu dibinden doldurulan yivli tüfek tarafından ortadan kaldırılmıştı. Aynı zamanda yivli namlular da gitgide daha kullanılabilir bir duruma geliyordu. Tüm ulusun devrimin yaratmış bulunduğu biçimdeki silahlanması çok geçmeden ciddi sınırlandırmalara uğramıştı. Sürekli orduya hizmet çağındaki gençlerin ancak bir bölümü kura ile alınıyor ve bu da ancak öteki yurttaşların az çok büyük bir bölümüyle kötü yetiştirilmiş bir ulusal muhafız kurulduğu zaman oluyordu. Ya da zorunlu askerlik hizmetinin gerçek bir sıklıkla uygulandığı yerde, olsa olsa İsviçre'de olduğu gibi bayrak altında ancak birkaç hafta talim gören bir milis ordusu kuruluyordu. Mali düşünceler, yoklamalı askerlik, konskripsiyon ile milis ordusu arasında bir seçme yapmaya zorluyordu. Bir tek Avrupa ülkesi ve üstelik en yoksullarından biri, zorunlu askerlik hizmetiyle sürekli orduyu birleştirmeyi denedi. Prusya. Ve sürekli orduda herkes için hizmet zorunluluğunun, gene buyurucu mali nedenlerden ötürü ancak yaklaşık olarak gerçekleşmiş bulunmasına karşın, Prusya yedeklik sistemi, hükümetin emrine iyi yetiştirilmiş birlikler içinde talim görmüş ve örgütlenmiş o denli büyük sayıda adam veriyordu ki Prusya, kendisiyle aynı nüfusa sahip herhangi bir başka ülkeden açıkça üstündü. 1870 Fransız-Alman Savaşı'nda Fransız yoklamalı askerlik sistemi, Prusya yedeklik sistemi karşısında yenik düştü. Ama birliklerin içinde manevra yaptıkları ve dövüştükleri yönetmelik biçimleri, özsel olarak eski çakmaklı tüfek çağındakinin tıpkısı oldukları halde, yine ilk kez olarak bu savaşta her iki tarafta namlu dibinden doldurulan tüfeklerle donatıldılar. Olsa olsa avcılar biçimindeki birlikler biraz daha yoğun bir duruma getirilmişlerdi. Bunun dışında Fransızlar eski tabur kolları ile bazen de saf durumunda savaşmaya devam ediyor. Oysa Almanlarda bölük kolunun benimsenmesi, hiç olmazsa yeni silaha daha uygun bir savaşma biçimi bulmak için bir deneme anlamına geliyordu. İlk savaşmalarda işin içinden böyle çıkıldı. Ama Saint-Priva üzerine saldırı sırasında 18 Ağustos, Prusya Muhafız Birliği'nin 3 tugayı bölük kolu taktiğini ciddi olarak uygulamaya geçirmeye giriştikleri zaman, namlu dibinden doldurulan tüfeğin ezici gücü görülebildi. Savaşın en kızgın yerinde bulunan 5 alaydan 15 bin kişi, hemen tüm subaylar 176 ve 5114 er, yani mevcudun 3'te 1'inden çoğu öldü. Bütünü içinde 28.160 kişilik bir mevcutla çatışmaya girişmiş bulunan muhafız piyadesi, 307'si subay olmak üzere, o gün 8.230 adam yitirdi. Bundan böyle bölük kolu savaşma biçimi olarak tıpkı tabur yığını ya da saf gibi mahkum edilmiş bulunuyordu. Bundan böyle en küçük bir toplu birliği düşman ateşi karşısında bırakacak, her türlü girişimden vazgeçildi. Alman tarafından savaşma, şimdiye değin yürüyüş kollarının mermi yağmuru altında her zaman kendiliğinden ayrışmış bulundukları ama yukarıdan düzene aykırı bulunarak karşı çıkmış olan o yoğun avcı birlikleri biçiminden başka bir biçim altında yürütülmedi. Er bir kez daha subaydan daha açık göz çıkmıştı. Şimdiye değin namlu dibinden doldurulan yivli tüfek ateşi altında yararlılığını gösteren, tek savaşma biçimini içgüdüsel bir biçimde bulmuş olan oydu ve şeflerin karşı çıkmasına karşın bunu metazori kabul ettirdi. Aynı biçimde tüfeklerin korkunç ateş menzili içinde yalnızca koşar adım kullanıldı. Feodalitenin çöküşü ve burjuvazinin yükselişi. Dipnot: Engels bu parçayı 1884 sonlarında eksenini köylüler savaşının oluşturacağı genel bir Almanya tarihi içine sokmayı düşündüğü bir dönemde yazmıştır. Egemen feodal soyluluğun yabanıl savaşımları orta çağ gürültüleriyle doldururken, tüm Batı Avrupa'da ezilen sınıfların sessiz sedasız çalışması feodal sistemi kemirmişti. Bu çalışma içinde feodal beylere gitgide daha az yer kalan koşulları yaratmıştı. Gerçi kırda soylu beyler gene de ortalığı kasıp kavuruyorlardı. Toprak kölelerinin iflahını kesiyor, çektikleri güçlüğe gözlerini kapıyor, ürünlerini ayaklarıyla çiğniyor, karılarının ve kızlarının ırzlarına geçiyorlardı. Ama dolaylarda kentler yükselmişti. İtalya'da, Fransa'nın güneyinde, Ren kıyısında külleri içinden yeni baştan doğmuş Roma ilk çağının özgür kentleri. Öte yandan özellikle Almanya'da yeni istihkamlar kurulmuştu. Her zaman surlar ve hendeklerle çevrilmiş bulunan bu istihkamlar, soyluluk şatolarından çok daha güçlü kalelerdi, çünkü onları ancak büyük bir ordu yıkabilirdi. Bu surlar ve bu hendekler arkasında Orta Çağ zanaatçılığı oldukça yavaş bir biçimde ve loncalar içinde gelişiyor, ilk sermayeler toplanıyor, hem kentlerin kendi aralarında ve dünyanın geri kalan bölümüyle ticaret yapma gereksinmesi ve hem de gene yavaş yavaş gereksinme ile birlikte bu ticareti koruma araçları doğuyordu. Daha 15. yüzyıldan başlayarak kent burjuvaları toplum için feodal soyluluktan daha vazgeçilmez bir duruma gelmiş bulunuyorlardı. Gerçi tarım nüfusun büyük bölümünün uğraşı ve sonuç olarak en önemli üretim koluydu. Ama soyluluğun zorbalıklarına karşın şurada burada varlığını sürdüren birkaç yalıtık özgür köylü, tarımda önemli bir şeyin soylunun adaletsiz ve haksız vergi ödetmeleri değil ama köylünün çalışması olduğunu yeterince tanıtlıyordu. Öte yandan soyluluğun gereksinmeleri de öylesine büyümüş ve öylesine biçim değiştirmişti ki soyluluk için bile kent vazgeçilmez bir duruma gelmişti. Soyluluk kendi üretiminin tek aletini, zırhını ve silahlarını kentlerden sağlamıyor muydu? Kumaşları, yerli ev eşyası ve mücevherleri, İtalya ipeklilerini, Brabant dantelalarını, kuzey kürklerini, Arabistan kokularını, doğu yemişlerini, Hint baharatlarını, her şeyi, sabun dışında her şeyi soyluluk kendilerinden satın alıyordu. Belirli bir dünya ticareti vardı. İtalyanlar Akdeniz üzerinde ve onun dışında Flandra deyin Atlantik kıyılarında dolaşıyorlardı. İngiliz ve Hollanda rekabetinin ortaya çıkmasına karşın Hanse tüccarları Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ni hala egemenlikleri altında tutuyorlardı. Dipnot, Hanse, Orta Çağ'da çoğu Kuzey Almanya'da bulunan bazı Avrupa kentleri arasındaki ticaret ortaklığı. Kuzey ve güneydeki deniz yolculuğu merkezleri arasındaki bağ karadan kurulmuştu. Bu bağı kuran yollar Almanya'dan geçiyordu. Soyluluk gitgide daha gereksiz bir duruma gelir ve gelişmeyi gitgide daha çok engellerken, kentler burjuvaları, üretim ve ticaretin, kültür ve siyasal ve toplumsal kurumların ilerleyişini kişileştiren sınıf durumuna geliyorlardı. Üretim ve değişimdeki bütün bu gelişmeler gerçekte bizim bugünkü görüşlerimize göre çok sınırlı nitelikte şeylerdi. Üretim salt lonca zanaatçılığı biçimine bağlı kalıyor, yani gene de feodal bir nitelik taşıyordu. Ticaret Avrupa sularını aşmıyor ve değişim aracıyla uzak doğu ürünlerini sağladığı doğu kıyısı kentlerinden daha uzağa gitmiyordu. Ama meslekler ve onlarla birlikte bu işleri yapan burjuvalar, nedenli bayağı ve sınırlı kalırlarsa kalsınlar, feodal toplumu altüst etmeye yettiler ve soyluluk olduğu yerde sayarken onlar hiç olmazsa hareket içinde kaldılar. Kentler burjuvası ayrıca feodaliteye karşı güçlü bir silaha da sahipti, para. Orta Çağ'ın başlangıcındaki feodal ekonomide para için pek yer yoktu. Feodal bey gereksinmesi olan her şeyi ya çalışma biçimi ya da ürün biçimi altında kendi toprak kölelerinden sağlıyordu. Kadınlar keten ve yün eğiriyor ve dokuyorlar ve giysiler dikiyorlardı. Erkekler tarlaları ekiyorlardı. Çocuklar beyin sürüsüne bakıyor, onun için orman yemişleri, kuş yuvaları, hayvan yataklığı, hayvanların ahırda üstünde yatmaları için ot topluyorlardı. Ayrıca bütün aile, bundan başka buğday, meyve, yumurta, tereyağı, peynir, kümes kuşları, genç sürü hayvanları daha bilmem ne teslim etmek zorundaydı. Tüm feodal egemenlik kendi kendine yetiyordu. Savaş yükümleri bile ürün olarak isteniyordu. Ticaret, değişim yoktu, para gereksizdi. Avrupa öylesine düşük bir düzeye düşmüş, öylesine baştan başlama zorunda kalmıştı ki, para... O zaman toplumsal bir işlevden çok salt siyasal bir işlev görebilirdi. Vergilerin ödenmesine yarıyor ve özsel olarak yağma ile kazanılıyordu. Şimdi her şey değişmişti. Para yeni baştan evrensel değişim aracı durumuna gelmiş ve bunun sonucu niceliği oldukça artmıştı. Artık soyluluk bile ondan vazgeçemiyordu ve satacak çok az şeyi olduğu ya da hatta hiç olmadığı, yağma da artık o denli kolay olmadığı için burjuva tefeciden ödünç alma yolunu tutmak zorunda kaldı.